Kitabın adı Bu Denbrocklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 41. Ayrım. Sonbahar geldi. Bakımsızlıktan kapkara olmuş duvarlar yıkıldı. Kış sona erip yeniden bahara girilirken Thomas Bu Denbrock'un yeni evi geniş bir bodrum üzerinde yükselmeye başladı. Bütün kentte konuşulan en ilginç konu buydu. Gösterişli bir ev oldu. Büyüklüğü ve genişliğiyle kentin en güzel eviydi. Hamburg'da bu evden daha güzeli var mıydı acaba? Ama pek de pahalıya mal olmuştu. Thomas'ın babası böyle bir şeyi kesinlikle göze alamazdı. Sivri çatılı evlerde oturan komşular, pencerelerinin önünde durmuşlar, inşaatta çalışan işçileri seyrediyorlar ve yapı yükseldikçe seviniyorlar ve çatının yerleştirilmesiyle yapılacak olan kutlama töreninin gününü bekliyorlardı. Sonunda o gün geldi ve kutlama töreni bütün görkemiyle başladı. Dümdüz damın üstünde ayakta duran yaşlı bir duvarcı ustası bir konuşma yaptı ve elindeki şampanya şişesini patlatarak omuzlarından arkaya doğru fışkırttı. Yeşil dallar, rengarenk yapraklar ve güllerden yapılmış kocaman bir kutlama çelengi bayraklar arasında sallanıyordu. Daha sonra yakında bulunan bir birahanede uzunca bir masanın başında oturan bütün işçilere bira, tereyağlı ekmek ve purodan oluşan bir ziyafet sunuldu. Senatör Bu Denbrock yanında eşi ve Madame Decho'nun kucağında taşıdığı küçük oğluyla birlikte masaların arasından geçerek içeri girince yaşa var ol sesleriyle karşılandı. Dışarı çıkınca Hanno'yu yine arabasına bindirdiler. Thomas Bu Denbrock ve eşi Gerda kaldırımda bir süre dolaştılar ve evin beyaz heykellerle süslü ön cephesini bir kere daha seyrettiler. Karşı tarafta yeşil bir cam levhanın üstünde sıra sıra dizilmiş birkaç saksı çiçeğinin yer aldığı, dar kapılı ve sefil görünümlü küçük bir çiçekçi dükkanının önünde dükkan sahibi Iversen duruyordu. Iversen iri yarı ve sarışın bir adamdı. Yün ceket giymişti. Yanında duran karısı ise ufak tefekti ve güneyliğe benzeyen esmer bir yüzü vardı. Kadın bir elinde 4 ya da 5 yaşlarında bir oğlan çocuğunu tutarken, öteki eliyle de içinde küçük bir çocuğun uyuduğu çocuk arabasını hafif hafif sallıyordu. Kadının kendinden memnun bir hali vardı. Çocuk arabasını sallamaya devam eden kadın aşağıya doğru sarkık fıldır fıldır siyah gözleriyle eşinin kolunda kendisine doğru gelen bayan senatörü süzerken eşi Iversen birden yerlere kadar eğilerek onları selamladı. Thomas durdu ve yapının üstündeki kocaman çelengi bastonuyla gösterdi. Pek de güzel olmuş Iversen. Onu ben hazırlamadım Bay Senatör, karım hazırladı. Senatör Bu Denbrock başını birden yukarı kaldırıp bir saniye boyunca Bayan Iversen'in yüzüne dostça bakarak "Oo" dedi ve başka bir şey eklemeden dostça el sallayarak uzaklaştı. Kısım 6. Temmuz başlarında bir pazar günüydü. Senatör Bu Denbrock yeni evine taşınalı aşağı yukarı 4 hafta olmuştu. Bayan Permaneder akşama doğru kardeşinin yeni evine onu görmeye gitti. Thorvaldsen rölyefleriyle süslü ve sağ taraftan bürolara açılan bir kapının bulunduğu taş döşeli serin koridordan ilerledi. Mutfaktan geçerek bir lastik topun üstüne basılınca açılan kapının çıngırağını çaldı ve oldukça geniş bir holde Tiburtius'ların hediye ettiği oyuncak ayının durduğu büyük merdivenin başladığı yerde Uşak Anton'dan senatörün hala çalışmakta olduğunu öğrendi. "Peki Anton," dedi Bayan Permaneder. "Çok teşekkür ederim, onun yanına gidiyorum. Ama önce büroya açılan kapının önünden geçerek biraz sağa, büyük merdiven sahanlığının başladığı yöne doğru yürüdü. Birinci kattaki dökme demirden trabzanlı merdiven sahanlığının devamı olarak yapılmış olan sahanlık, ikinci katta beyaz boyalı ve altın yaldızlı geniş sütunlardan oluşan bir galeriye dönüşmektedir. Altın yaldızlı pırıl pırıl kocaman bir kristal avize, ışık giren pencerenin bulunduğu baş döndürücü yükseklikten aşağıya doğru tüm görkemiyle sarkıyordu. Bayan Permaneder Bu Denbrockların ihtişamı ve zaferi demek olan bu büyüleyici parıltıya bakarken yavaşça ve mutlu bir yüz ifadesiyle "Çok zarif," dedi. Fakat daha sonra buraya can sıkıcı bir konuyu konuşmak için geldiğini anımsadı ve ağır ağır büronun kapısına doğru yürüdü. Thomas içeride tek başınaydı. Pencerenin kenarına oturmuş bir mektup yazıyordu. Açık renkli kaşlarından birini kaldırıp baktı ve kız kardeşine elini uzattı. "İyi akşamlar Tony. Güzel haberler mi getiriyorsun bana?" "Ah, pek de güzel haberlerim yok Tom. Senin şu merdiven sahanlığın da pek gösterişli olmuş. Ama sen bu yarı karanlık odada oturmuş mektup yazıyorsun." "Evet, acele yazmam gereken bir mektup. İyi haberlerin yok demek. O halde bahçede biraz dolaşalım seninle. İkimize de iyi gelir. Hadi gel. Holden geçerlerken birinci kattan aşağıya doğru titrek titrek bir keman sesi geliyordu. Bayan Permaneder bir an için olduğu yerde kalarak dinle dedi. Bu Gerda'nın çalışı. Ne kadar da güzel çalıyor. Tanrım bu kadın bir peri sanki. Hanno nasıl Tom? Şu anda Ida Jungmann'la akşam yemeğini yiyor. Hala yürüyemiyor olmasına çok üzülüyorum. O da olacak Tom, o da olacak. Ida'dan memnun musunuz? Ah, neden memnun olmayalım ki? Mutfağı sağ tarafta bırakarak arka taraftaki taş döşeli koridordan geçtiler. Camlı bir kapıdan geçtikten sonra iki basamak aşağıya inerek küçük, sevimli ve her yanı buram buram çiçek kokan bahçeye çıktılar. Hadi anlat bakalım dedi senatör. Hava sıcak ve sakindi. Bir dizi halinde uzayıp giden çiçek tarhlarının çevreye yayılan mis gibi kokusu akşamın büyüleyici sessizliğiyle birbirine karışıyordu. Uzun uzun ve mor mor çiçeklerinin ortasındaki fıskiyenin suyu kulağa hoş gelen ışırtısıyla ilk yıldızların parlamaya başladığı karanlık gökyüzüne doğru fışkırıyordu. Daha arkalarda iki sütun arasında yer alan oldukça gösterişli bir taş merdivenle üstü tente ile örtülü ve içine birkaç sandalye ve koltuk konulmuş bir kameryanın bulunduğu çakıl taşlı bir alana çıkılıyordu. Bahçe sol taraftan bir duvarla komşu bahçeden ayrılıyordu. Sağdaki evin yan duvarı ise zamanla sarmaşıklar sarsın diye bütünüyle tahta çıtalarla kaplanmıştı. Boş alana çıkan o küçücük taş merdivenin ve kameryanın iki yanında birkaç frenk üzümü fidanı vardı. Fakat duvarın solunda kocaman bir ağaç, dallı budaklı bir ceviz ağacı göze çarpıyordu. İki kardeş çakıllı yoldan ön alana doğru ağır ağır yürürken, Bayan Permaneder biraz duraksayarak, ''Söylemek istediğim şu ki'' diye başladı. Tiburtius'un yazdığına göre, Thomas hemen, ''Clara ile mi ilgili?'' diye sordu. ''Rica ederim, uzatmada anlat olanları.'' ''Peki Tom, Clara yatağa düşmüş. Durumu çok kötü. Doktorlar verem olmasından korkuyor.'' Beyin tüberkülozundan. Bunu sana söylemek çok zor geliyor bana. Bak işte kocasının bana yazdığı mektup. Ekteki mektup da annem için. Aynı şeyleri ona da yazmış. Biraz hazırladıktan sonra verelim ona. İkinci bir mektup daha var. Bu da anneme yazılmış ve Clara'nın el yazısıyla ve kurşun kalemle yazılmış. Belli ki Clara tam bir güvensizlik içinde. Tiburtius'un yazdığına göre bunların son satırları olduğunu kendisi söylemiş. İşin en acı yanı ise yaşamının hiçbir değeri kalmadığını biliyor olması. Clara her zaman yüce tanrısına yakın olmak isterdi diye bitirdi sözlerini Bayan Permaneder ve gözlerindeki yaşı sildi. Senatör Buddenbrook başı öne eğik ve elleri arkasında hiç konuşmadan yürüyordu kız kardeşinin yanında. Hiç konuşmuyorsun Tom, fakat haklısın. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki? Üstelik Christian da Hamburg'da hasta yatağında yatarken. Durum böyleydi gerçekten. Christian'ın sol tarafındaki ağrı son zamanlarda Londra'da öyle artmış ve dayanılmaz olmuştu ki genç adam ufak tefek şikayetlerini unutmuştu. Ne yapacağını bilmiyordu. Annesine mektup yazıp kendisine bakması için eve dönmek istediğini bildirmişti. Londra'daki işinden ayrılmış ve eve dönmek üzere yola koyulmuştu ama Hamburg'a varır varmaz yatağa düşmüştü. Doktor mafsal romatizması teşhisi koymuş ve Christian'ı otelden hastaneye sevk etmişti. Bu durumda yolculuğa devam etmesi mümkün değildi. Christian şimdi hastanede yatıyor ve bakıcısına son derece karamsar mektuplar yazdırtıp annesine gönderiyordu. Evet dedi Senatör Buddenbrook hafif bir sesle. Olanlara bakılırsa her şey birbiri arkasına geliyor. Tony kolunu bir an kardeşinin omuzlarına koydu. Ama umutsuzluğa düşmemelisin Tom, buna hakkın yok. Cesur olmalısın. Evet Tanrı biliyor ya cesur olmam gerekiyor. Neden? Söylesene, önceki gün yani Perşembe günü bütün öğle sonrası boyunca neden suskundun öyle? Bunun nedenini öğrenebilir miyim? Ah, işlerimi düşünüyordum sevgili kardeşim. Büyükçe bir parti çavdarı pek de iyi olmayan bir fiyatta sattım. Doğruyu söylemek gerekirse büyük bir partiyi hiç de uygun olmayan bir fiyatla satmak zorunda kaldım. Üzüldüğün şeye bak, olur böyle şeyler Tom. Bugün kaybedersin ama yarın yeniden kazanırsın. Bunun için canını sıkma. Thomas, hayır Tony, yanılıyorsun dedi ve başını salladı. İşlerim kötü gitti diye keyfim kaçmadı. Tersine içimde başarısız olacağım konusunda bir duygu var. İşlerim bunun için ters gidiyor. Tony, korkmuş ve şaşırmış bir halde, peki ama neden böyle davranıyorsun diye sordu. keyfinin yerinde olması gerekirdi diye düşünüyorum. Clara yaşıyor. Tanrı'nın yardımıyla her şey düzelecek. Düşün bir kere, bak şimdi evinin bahçesinde dolaşıyoruz. Her şey mis gibi kokuyor. İşte yeni evin karşımızda. Rüya gibi bir ev. Herman Hengstrom'un evi, senin evinin yanında bir bekçi kulübesi gibi. Tüm bunları sen başardın. Evet Tony, dediğin gibi güzel bir evim var. Söylemek isterim ki, daha çok yeni. Bu beni biraz tedirgin ediyor. Keyfimin yerinde olmaması bundan belki de. Keyfim yerinde olmayınca da sağlığım bozuluyor ve bütün işlerim ters gitmeye başlıyor. Oysa bütün bunlara ne kadar da sevinmiştim. Ancak bu sevgi ve heyecanın arkası gelmedi. İyi şeyler hep gecikir zaten. Hep geç gelir ve geldiği zaman da sevinemezsiniz. Bir türlü sevinmek gelmez içinizden. Sevinememek de ne demek Tom? Sen daha çok gençsin. Genç kalmak ya da yaşlanmak insanın kendisini hissetmesine göre değişir. İyi ve güzel şeyler ağır ağır ve gecikmiş olarak geldiğinde insanın hayal gücünün hesap edemediği, can sıkıntısı veren sinir bozucu bir sürü ayrıntıyı da beraberinde getir. Evet, evet ama yaşlanmak ya da genç kalmak insanın kendisini hissetmesine göre değişmez mi Tom? Evet Tony, can sıkıntısı geçici olabilir, unutulabilir elbette. Ama ben şu sıralarda kendimi olduğumdan daha yaşlı hissediyorum. İşlerim yüzünden bazı sorunlar yaşıyorum. Büçen Demiryolu şirketinin dünkü yönetim kurulu toplantısında Bay Konsul Hagenstrom beni kelimenin tam anlamıyla mat etti. Söylediklerimi bir bir çürüttü, beni herkesin önünde gülünç duruma düşürdü neredeyse. Eskiden böyle şeyler başıma gelmezdi. Benden bir şeyler eksilmeye başlıyor ve ben ne olduğunu bilemediğim o şeyi eskisi kadar sıkı tutamıyorum gibime geliyor. Başarı denilen şey nedir ki? Anlatılması zor gizli bir güç, basiret, bir şeye hazır olma. Salt var olmakla insanın çevresindeki hareketleri etkilemesi, onları baskı altında tutma bilinci. Sözünü geçirebileceğine inanma. Başarı ve mutluluk bizim içimizdedir ve başka hiçbir yerde değil. Onu tutmasını bilmeliyiz, sıkı sıkı ve var gücümüzle. Burada bende olduğu gibi bir şeyler gevşemeye, çözülmeye ve yıkılmaya başlayınca, çevremizdeki her şey hemen denetimimizden çıkar. Bize baş kaldırır, bize karşı koyar ve bizim etkimizden çıkar. İşte o zaman her şey birbiri arkasına gelir. Başarısızlık başarısızlığı izler ve sonunda bitersiniz. Son günlerde bir yerde okuduğum bir Türk atasözünü, ev yapan ölür diye atasözünü sıkça anımsadım. Bunun ille de ölüm olması gerekmez kuşkusuz ama bir geriye gidiş, bir çöküş, sonun başlangıcı anlıyor musun? Tony diye devam etti. Bu arada kız kardeşinin kolundan tuttu, sesi giderek daha da hafifledi. Hanna'nın vaftiz edildiği gün söylediklerini anımsıyor musun? Artık yepyeni bir hayat başlayacakmış gibime geliyor demiştin bana. Söylediklerim bütün canlılığıyla hala kulaklarımda. Olanlara bakılırsa haklı da çıktın. Senato seçimleri yapıldı ve ben seçimi kazanarak senatör oldum. Burada bu arsa üzerinde bu yeni ev yükseldi. Fakat benim senatör olmam ve yeni ev konusu yalnızca bir dış görünüştü. Senin anımsayamadığın bir şey daha olduğunu biliyorum ben. Hayat ve tarih bunu öğretti bana. Mutluluğun ve yükselişin simgeleri, gözle görülebilen ve elle tutulabilen belirtileri ancak her şey ters gitmeye ve yıkılmaya başladığında ortaya çıkar. Bu tür dış belirtilerin ortaya çıkması zamanla olur. Tıpkı şu gökyüzündeki pırıl pırıl parlayan yıldızın sönmeye mi başladığını ya da bütünüyle sönmüş mü olduğunu bilemediğimiz gibi. Senatör Buddenbrook sustu. İki kardeş hiç konuşmadan bir süre yürüdü. Sessizlikte fıskiyenin şırıltısı duyuluyordu. Ceviz ağacının yaprakları ışırdıyordu. Bayan Permaneder derin bir soluk aldı güçlükle. Haline bakılırsa görenler onu hıçkırıyor sanırdı. Ne kadar da üzücü şeyler söylüyorsun Tom. Hiç böyle konuşmazdın sen. Ama bana açılman, içini dökmen iyi oldu. Bunları dile getirmiş olman seni rahatlatacaktır. Evet Tony, elimden geldiğince böyle davranmaya çalışacağım. Şimdi ver bana Clara ve rahip kocasının anneme yazdıkları şu iki mektubu. Bu zor görevi senin yerine ben üstleneceğim ve yarın öğleden önce annemle şahsen konuşmama karşı çıkmazsın sanırım. Çok sevgili annemle. Fakat Clara veremse elden bir şey gelmez. Kısım 7. Bana hiç sormadan, bana danışmadan mı? Nasıl davranmam gerekiyorsa öyle davranıyorum. Tom, sen sınırları aştın ve akılsızca hareketlerinle beni hayretler içinde bıraktın. Akıl yeryüzündeki en yüce değer değildir. Ah Tom, Lütfen boş konuşma. İğrenç tavırların da en basit bir adalet kuralını bile hiçe sayıyorsun. Bak oğlum, bu konuşma biçimiyle bana karşı göstermen gereken saygıyı unuttun. Bunu sana hatırlatırım. Sevgili anneciğim, sana yanıt olarak demek isterim ki bu saygıyı hiçbir zaman unutmuş değilim. Fakat babamın yerine ailenin ve firmanın sorumluluğunu üstlenmiş bir erkek olarak seninle karşı karşıya gelince evlatlık görevim biter. Sus Thomas. Daha fazla konuşmanı istemiyorum. Yo, hayır. Bu akılsızca davranışının ve zayıf yanının farkına varıncaya kadar susmayacağım. Servetimi istediğim gibi kullanabilirim. Hakkaniyet ve akıl senin bu keyfi davranışını engeller. Beni böylesine incitebileceğini hiç düşünmemiştim. Ben de senin benimle böyle alay edebileceğini düşünmemiştim. Bayan Permaneder ürkmüş bir ses tonuyla Tom, yapma Tom diye haykırdı. Doğa manzaralı tablolar odasında pencere kenarında bir koltuğa oturmuş ellerini ovuştururken erkek kardeşi heyecanlı heyecanlı odanın içinde dolaşıyordu. Annesi Bayan Konsul Budenbrock üzgün üzgün kanepede oturuyordu. Bir elini kanepenin kenarına dayamış, öteki elini de öfkeli öfkeli konuşurken masaya vuruyordu. Üçü de Clara için yaslatıyordu. Artık yaşamayan Clara için. Üçünün de yüzü sapsarı kesilmişti ve şaşkınlık içindeydiler. Ne olmuştu? Korkunç ve dehşet verici şeyler. Her iki tarafa da çok korkunç ve inanılmaz gelen bir şey olmuştu. Anne ve oğul arasında amansız bir tartışma, bir kavga. Ağustos ayının bunaltıcı bir öğle sonuydu. Senatör Budenbrock, Clara ve eşi Sievert Tiburtius'un mektuplarını büyük bir dikkatle annesine verdikten 10 gün sonra yaşlı bayana kızının ölüm haberini bildirmek gibi zor bir görev üstlenmişti. Daha sonra cenaze töreni için Riga'ya gitmiş ve eniştesi Tiburtius'la birlikte dönmüştü. Tiburtius birkaç gün eşinin ailesinin yanında kalmış ve bu arada Hamburg'a da giderek hastanede yatan Christian'ı ziyaret etmişti. Rahip Tiburtius memleketine döndükten 2 gün sonra Bayan Konsul Budenbrock dikkat çekici bir duraksamayla oğluna konuyu açmıştı. Thomas Budenbrock, 127.500 mark diye bağırdı ve yüzüne götürdüğü ellerini öfkeyle salladı. Yalnızca drahoma olsaydı, Tiburtius çocukları olmadığı halde 80.000 marka almakla kalsaydı yalnızca. Fakat miras, Clara'nın bütün mirasını ona söz vermek, üstelik de bana hiç sormadan, beni adam yerine koymadan. Thomas, Tanrı aşkına bırak da haksızlık etmeyeyim. Başka türlü davranabilir miydim, yapabilir miydim bunu? Şimdi öbür dünyada sevgili tanrısının yanında olan kızım ölüm deşeğinden yazıyor bana kurşun kalemle, titreyen eliyle. Anne diye yazıyor. Artık bir daha göremeyeceğiz birbirimizi. Bu satırların son satırlarım olduğunu hissediyorum. Henüz bilincim yerindeyken yazıyorum bunları sana. Kocam için yazıyorum. Biliyorum Tanrı bize çocuk vermedi. Ömrüm yetse de senden sonra daha yaşayabilseydim. Bana kalacak mirasımı ona bırakmayı isterdim. Yaşadığı sürece rahat etsin diye. Anne, benim senden en son dileğim bu. Ölmek üzere olan kızının son dileği. Bunu geri çeviremezsin diye yazıyor. Hayır Thomas, onun bu dileğini geri çeviremezdim. Bunu yapamazdım. Ona telgrafla bildirdim ve kızım bu dünyadan huzur içinde gitti. Bayan Konsul bunları söylerken hıçkırıklara boğulmuştu. Senatör Budenbrock, ama bundan bana tek kelime söz etmedin. Her şeyi gizledin benden. Beni çiğneyip geçsin diye tekrarladı. Evet Thomas, sana söylemedim. Çünkü ölmek üzere olan kızımın son arzusunu yerine getirmem gerektiğini hissediyordum. Senin bana engel olmaya çalışacağını biliyordum. Evet, Tanrı biliyor ya, engel olurdum. Buna hiç hakkın yoktu. Öteki çocuklarımın üçü de benimle aynı fikirdeydiler. Ah, öyle sanıyorum ki benim bu konudaki görüşüm iki kadın ve Christian gibi yarı kaçık bir deliden daha ağır basardı. Kardeşlerine de bana karşı davrandığın gibi kaba davranıyorsun. Onlar hakkında yakışıksız şeyler söylüyorsun. Clara çok dindar ama cahil bir kadındı anne. Tony ise hala çocuk. Aslında şu ana kadar onun da hiçbir şeyden haberi yoktu. Yoksa çoktan ağzından kaçırırdı. Öyle değil mi? Christian'a gelince. Evet, bizim rahip Tiburtius onun onayını almış. Böyle bir şeyi kim beklerdi ondan? Bu kara papazın ne yaman bir adam olduğunu biliyor muydun? Onun ne aşağılık bir herif, bir miras avcısı olduğunu anlamadın mı hala? Bayan Permaneder, damatlar hep böyle üçkağıtçı olur zaten dedi, boğuk bir sesle. Tam bir miras avcısı. Ne mi yapıyor? Hamburg'a gidiyor. Christian'ın yatağının kenarına oturuyor ve onu kandırmak için yalvarıyor. Christian da evet demek zorunda kalıyor. Evet Tiburtius, elden ne gelir? Tanrı böyle istedi. Sol tarafındaki ağrının ne korkunç bir ağrı olduğunu bilebilir misiniz? Ah, kötülük ve budalalık bana karşı sözleştiler. Senatör Budambrok, dökme demirden sobanın dışındaki tel kafese yaslanarak kenetlenmiş ellerini öfkeyle alnına bastırıyordu. İçinde aniden kabaran bu öfke seli, ortaya çıkan duruma ve koşullara uygun değildi. Hayır, bugüne kadar hiç kimsenin görmediği kadar öfkelenmesi 127.500 mark için değildi. Son aylarda iş yaşamında ve kent işlerinde uğramış olduğu bir sürü onur kırıcı başarısızlığın peş peşe gelmesiyle sinirleri iyice bozulmuştu. Hiçbir konuda sözünü dinletemiyordu. Hiçbir şey istediği gibi gitmiyordu. Artık en önemli konularda baba evinde bile kendisine danışılmayacak duruma mı düşmüştü? Rigalı bir rahip ona kazık atabiliyor, onu arkadan vurabiliyordu. Buna engel olabilirdi fakat onun etkinliğini hesaba bile katmadılar. Olaylar onun kontrol dışında gelişmişti. Eskiden böyle şeyler olmazdı. Böyle şeyleri kimse göze alamazdı eskiden. Gücüne, başarısına ve geleceğine karşı inancın bir çöküntüsüydü, yeni bir sarsıntıydı bu. Annesinin ve kız kardeşinin önünde cereyan eden bu tatsız tartışma sırasında ortaya çıkan umutsuzluk, kendi iç zayıflığından başka bir şey değildi. Bayan Permaneder ayağa kalktı ve kardeşini kucakladı. Tom, biraz sakin ol, kendine gel lütfen. Bu kadar kötü mü? Kendini hasta edeceksin. Tiburtius fazla yaşayacağa benzemiyor. O öldükten sonra miras payı nasıl olsa bize geri dönecek. Sen istersen bu değiştirilebilir de. Değiştirebilir değil mi anne? Bayan konsül hıçkırıklarla yanıt verdi. Senatör Budambrock biraz kendini topladı ve isteksiz bir el işareti yaparak hayır hayır dedi. Olduğu gibi kalacak. Mahkemeye başvurup kendi özenleme karşı dava açacağımı mı sanıyorsunuz? Kendi içimizde yaşadığımız bir skandalı herkese duyuralım mı yani? Olmaz öyle şey. Böyle kalsın diye tamamladı sözlerini ve bütün vücudu uyuşmuş gibi camlı kapıya doğru yürüdü ve kapının önünde biraz bekledi. Durumumuzun çok iyi olduğunu sanmayın dedi Thomas Budambrock boğuk bir sesle. Tony 80 bin mark kaybetti. Christian batırdığı 50 bin mark miras payından başka 30 bin mark daha avans kullandı. Görünüşe bakılırsa bu miktar daha da artacak çünkü onun artık hiçbir kazancı yok ve Oeynhausen'e kür tedavisine de gidecek. Beni düşündüren Clara'nın drahoması değil yalnızca. Mirastan payına düşen bütün parası belirsiz bir süre için ailemizin kasasından çıkıyor. Artık işler de kötü gidiyor. Hem de çok kötü gidiyor. Özellikle de yeni evim için 100 bin marktan fazla para çektiğimden bu yana. Hayır, bizim gibi birbiriyle kavga eden bir ailenin durumu iyi olmaz elbette. İnanın bana olmaz. Babam hayatta olsaydı, şimdi burada yanımızda olsaydı, herhalde ellerini havaya kaldırır, bize acısın diye Tanrı'ya yalvarırdı. 41. ayrımın sonu. Sayfa 383. Devamı 42. ayrımda.